İyi sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, hoş geldiniz tekrar. Geçtiğimiz hafta Kutsal Kitap'ta çok önemli bir konu olan ve Luka 15. bölümde yer alan bir anlatıma bakmıştık ki orada çok önemli bir gerçek bize açıklanıyordu. Belki aramızda yeni arkadaşlar olduğu için o kısmı okumak bence iyi olur diye düşünüyorum. İsterseniz açalım Luka 15'i. Luka 15. Luka 15. 11. ayetten 24. ayete kadar olan kesim. Kim buldu? Okuyabilir misin? Bir okuyabilirsen güzel olur. 11. ayetten başlıyorsunuz. Yani en azından konuyu anlamak açısından okumakta yarar var. 24'e kadar, 24 de dahil.
Kayboran oğul benzetmesi.
Evet.
Doğru değil mi?
Evet.
İsa, bir adamın iki oğlu vardı dedi. Bunlardan küçüğü babasına, baba dedi. Malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğul arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gitmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü. Ona acıdı. Koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona baba dedi. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise kölelerine çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Böylece eğlenmeye başladılar.
Çok teşekkür ederim. Oldukça hızlı okudun, seri okudun. Ben de birazcık zaman kazanmış oldum. Güzel. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir kısmını yapabildik, paylaşabildik ama zaman yeterli olmadı. Bitirmem de mümkün olmadı. Onun için bu haftaya sarktı konu. Bugün bu konuyu tamamlamak istiyorum. Şimdi burada hatırlatmak amacıyla söyleyeyim birkaç sözle hızlı bir şekilde. Burada iki örnek önümüze konuyor. Bunlardan bir tanesi oğuldan söz ediliyor. Öbürü de babadan söz ediliyor. Neydi? Bunlara baktığımız zaman oğul bugün bizleri simgeliyor. Baba da yaradanı, Tanrı'yı simgeliyor. Kişi eğer aklı başına gelip günahını görüp ve Tanrı'ya yüzünü çevirdiğinde, geri döndüğünde baba da kolları ardına kadar açık, durum ve şartlar ne olursa olsun kucaklamaya her zaman hazır olan bir kişi konumunda ama Tanrı'yı burada simgeliyor. Şimdi demiştim ki hatırlarsanız oğul ne yapıyor? Üzerine düşen payı alıyor ve uzak bir ülkeye, hiç gitmediği bir ülkeye gidiyor. Ve bu kişinin amacı ne? Gününü gün etmek, değil mi? Yaşamın tadını çıkarmak amacıyla daha babası ölmeden mirası alıp baba ocağını terk edip gidiyor. Ama Türkçemizde de güzel bir ifade olduğu gibi evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yani düşündüğü gibi, planladığı gibi, tasarladığı gibi olmuyor. O sevinçle uzaklaşma, coşkuyla baba ocağından ayrılıp gitmek neye dönüşüyor? Büyük bir acıya dönüşüyor. Yani o para varken etrafında oluşan o arkadaşlık, o dostluk yerini kapkaranlık bir dönem içerisine bırakıyor sevgili kardeşler. Ve öyle bir noktaya geliyor ki bolluk içerisinde yetki sahibiyken bir başkasının yönetimi altına giriyor. Yani ne yapıyor? Domuz çobanlığı yapıyor ki o dönemde Orta Doğu kültüründe, Yahudilerin kültüründe zaten domuz murdar bir hayvandı. Yani bir koyun çobanlığı yapmak bir başka ama domuz güdücülüğü yapmak çok aşağılık bir işti. Bu neyi bize açıklıyor simgesel olaraktan? Babanın yanında iken, yüksek bir konumdayken, saraydayken köprü altına düşmek gibi bir şey bu. Doğru mu? Ne yapıyor? Bizler sırtımızı Tanrı'ya çevirdiğimizde, anlatılan gerçek burada bu. Bizler sırtımızı Tanrı'ya döndüğümüzde, Tanrı'ya değil de kendi kafamızdaki doğrulara göre hareket ettiğimizde, Tanrı'yı dışarıda bıraktığımızda sonuç gerçekten de deyimi yerindeyse köprü altı. Yunus kitabına baktığımız zaman bunu çok güzel bir şekilde görmek mümkün. Yunus kitabında biliyorsunuz Tanrı Yunus'u Nineve'ye gitmesi için değil mi çağırdı. O ne yaptı? İtaatsizlik etti. Tanrı'ya bir şekilde baş kaldırdı. Nineve'ye gitmek yerine başka bir gemiye binerekten ters istikamet olan Tarşiş'e gitti. Ve Tarşiş'e giderken bir gemi bulduğunu okuyoruz. Ve orada çok ilginç bir ifade var. Diyor ki Yunus geminin ambarında, bakın düşünün şimdi, simge olaraktan kullanıyorum. Geminin ambarında mışıl mışıl uyuyordu diyor. Kendinden emin miydi? Emindi. Yaptığının doğru olduğunu düşünüyordu Yunus. Kendi kafasına göre. Ama bakın geminin ambarı neresidir? En altıdır değil mi? Geminin en altı. Doğru mu? Bu bize neyi gösteriyor? İsyankar bir tutum sergilemiş olmanın getirisi ne? Ta diplere düşmek. Günahın getirdiği sonuç bizi karanlık bir odaya kapatmak gibi bir şey. Bu sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. O açıdan bu örneği verme ihtiyacı duydum. Gerçekten de Rabbe sırtımızı çevirdiğimiz zaman konumumuz Yunus gibi oluyor. En altlara düşmek. Günahın getirdiği sonuç bu. Onun için kutsal kitapta iki ayet söylemiştik. Yuhanna 8. bölüm 34. ayette günah işleyen herkes günahın kölesidir diyor. Bu kişi isyankar bir tutum sergilemekle ne yaptı? Günahın sonucu değil mi? Günahın kölesi olaraktan korkunç bir durum içerisine düştü. Ve ona günah özgürlük sunarken, değil mi? Şu kadar güzellik olacak, bu kadar güzellik olacak derken ölüm getirdiğini görüyoruz. Ruhsal kapsamda. Çünkü ayrılık, babadan kopuk olmak, hani öldüğümüzde ne oluyor? Bizi ölüm sevdiklerimizden koparıyor, ayırıyor değil mi? Aynı şekilde. Ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman da böyle düşünebiliriz. Ölüm nasıl ki bizi sevdiklerimizden ayırıyorsa, günah da bizi Yaradan'dan ayırıyor, koparıyor. O açıdan Romalılar 6. bölüm 23. ayette, hızlı gidiyorum özeti yaparken, günahın ücreti ölümdür diyor. Bakın, günahın ücreti ölüm. Ama Rab İsa Mesih'e iman diyor, sonsuz yaşamdır. Görebiliyor musunuz? İmanın getirdiği sonuç yaşam, günahın getirdiği sonuç ölüm. İşte o açıdan özellikle vurgulama ihtiyacı duydum. Nasıl ki ölüm bizi ayırıyorsa günah da bizi Tanrı'dan kopartıyor. Yeşaya peygamber. Bir ayet okumuştuk 59. bölümde. Yeşaya 59 ayet 2'de. 59 2'de şöyle diyordu. Sizinle Tanrınız arasına, bakın çok önemli, suçlarınız ayrılık koydu diyor. Suç nedir? Günahtır değil mi? İtaatsizlik, yapılması gerekeni yapmamak aslında günahın ruhsal kapsamda açıklanışı, Yunanca'daki karşılığı da bu aslında, hedeften sapmak demek. Yani 12 değil de 12'nin dışında olmak. Öyle düşünün. Yani gittin, Tanrı'nın çizdiği bir istikamet var. O istikametten ters bir istikamete, yani farklı bir istikamete merkezden sapmak gibi bir şey olarak düşünebiliriz. O açıdan ayrılıklar, günah bizi ne yapıyor? Ayrılık koydu Tanrı'yla bizim aramıza. Demek ki bu ayrılık ne getiriyor? Kuraklık getiriyor. Yani yaşamın o güzelliğini, yaşamın o çekiciliğini ne yapıyor? İtaatsizlik eylemi, boyun eğmemek, Tanrı'nın isteği dışında hareket etmek hayatımıza kuraklık getiriyor. Coşku, sevinç yerini kölelik alıyor. Aynı bu delikanlıda olduğu gibi. Ama bundan kurtulmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Yani nedir bunun çözümü? Kutsal kitap bize söylüyor. Geçen hafta söylemiştik. Tövbe. Yani gittiğin istikametten ters istikamete gitmek. Ve oğlan da ne yapıyor? Bunu yaptığını görüyoruz. Doğru mu? Nerede okuduk? 17 ve 19. ayetler arasında. Luka 15, 17-19'da okuduk. Ne okuduk orada? Burada açlıktan ölüyorum diyor. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Artık ben oğlun olarak anılmaya layıklıyım. Şimdi bu adam ne demişti? Yola çıkmadan önce, babayı terk etmeden önce ne dedi bu adam? Bu delikanlı ne dedi, bu genç delikanlı? Üzerime düşen bana payı ver. Daha baba ölmeden onu mezara soktu aslında. Miras öldükten sonra elde edilir. Adam daha yaşıyor. Doğru mu? Mirasını istiyor. Şimdi bakın burada ne yapıyor? Bana üzerime düşeni ver demiyor. Beni diyor. Bakın. Oğlun olarak anılmaya layık değilim. Yani beni işçilerinden biri gibi kabul et. Öyle demiyor mu? 19. ayete bakın. Değil mi? İşçilerinden biri gibi kabul et diyor. Doğru mu? Yani bu şimdi bu tövbe mi değil mi sevgili kardeşler? Tövbe değil mi? Demek ki tövbe nedir? Evet. Gittiğin istikametten geri dönmektir. Bu doğru. Yani birincisi yanlışlığını kabul etmek ve yanlışlıktan dolayı üzülmek. İkisi var. Bu doğru. Kabul ediyorsun, üzülüyorsun yaptığın yanlışlıktan dolayı. Ama bunun ötesinde asıl önemli olan bunlar değil. Bunlar olmalı tövbede. Kabul edeceksin ve üzüleceksin. Sana acı verecek yaptığın yanlışlık. Ama yaptığın yanlışlıktan vazgeçmek, bırakmak, terk etmek olması gereken bu. Tövbe eşittir terk etmektir. Yani gittiğin istikametten tam ters istikamete yürümek anlamında. O zaman ne oluyor? Hani geçen hafta söyledim ya, ben şimdi böyle yürürken karşımda kamera varken arkamı döndüğümde kamera arkada kalıyor. O zaman önümde ağaçlar var, binalar var değil mi? İstikamet değiştiği zaman her şey değişiyor. Demek ki tövbenin getirdiği sonuç bu. Ve dönmüş olmanın sonucunda evet kararıyla vermiş olduğu dönüş ne yapıyor? Bir baba evinde bir sevinç oluşturuyor. Baba seviniyor oğlu geri döndüğü için. Doğru mu? Ondan sonra ne yapıyor? O sevincin bir göstergesi olaraktan 20 ile 24. ayetlerde okuduk. Ne diyordu orada? Oğlumu giydirin diyor. Sevince bakın. Defol git demesi gerekirken, yıkıl karşımdan, seni gözüm görmesin de demesi gerekirken, oğlumu giydirin, parmağına bir yüzük takın, ayaklarına çarık ve besili danayı getirin, kesin yiyelim, eğlenelim. Bakın sadece kucak açmıyor, ne yapıyor? Aynı zamanda da oğlunu şölenle ödüllendiriyor ve ona bir takım armağanlar veriyor. Bunların her birinin bir anlamı var. Yani sıradan şeyler, bu yüzüğün bir anlamı var, çarığın bir anlamı var, besili dananın bir anlamı var. Bunlara teker teker bakacağız tabii ki. Ama geçen hafta vurguladığım gerçekleri bir kez daha vurgulamak istiyorum. Baba için asıl önemli olan neydi? Oğlunun baba ocağına tekrar geri dönmüş olması. Bakın, kutsal kitapta okuduk ya, oğlun aklı başına gelince diyor. Değil mi? Okuduk. Demek ki önce akıl başa gelmesi lazım. Ben yanlışlığımı görebilmek için sevgili arkadaşlar, ben önce yanlışlığımı görmem lazım. Sen hastalığını kabul etmen gerekiyor ki ilacı kabul edebilesin. Hasta olduğunu kabul etmezsen ilaç alman mümkün değil. Doğru mu? Aynı şekilde düşünebiliriz burada. Demek ki Hezekiel 33. bölümden bir ayet okuduk. Hemen onu da okuyalım. 11. ayet. Orada Tanrı'nın biz insanlara olan bakışını harika bir şekilde anlatıyor. Neden baba çok sevindi? Yani Tanrı isim gelen o baba neden bu kadar çok sevindi? Çünkü babanın amacı oğlunun yaşamasından yanaydı. Yok olup gitmesinden yana değil. Bak Tanrı'nın amacı da kötünün ölümünden zevk alan bir Tanrı yok. Tanrı yarattığı canın sonsuza dek yaşamasından yana. Tabii ki bu otomatikman doğrudan olan bir şey değil. İman kararıyla, iman adımıyla o adıma attığımızda gerçekleşen bir şey. Onun için 33. bölüm 11. ayet Hezekiel'de diyor ki kötünün ölümünden değil ancak kötü kişinin yolundan dönüp, bakın burası çok önemli, kötü kişinin yolundan dönüp yaşamasından sevinç duyarım diyor. İşte inandığımız Tanrı böyle bir Tanrı. Senin aklı başına gelip günahını görüp yüzünü ona çevirmek. Tanrı'nın keyif aldığı gerçek bu. Bizler bunu gerçekleştirdiğimizde o da bizi aynı burada okuduğumuz gibi kucaklıyor, bağrına basıyor ve doyasıya öpüyor. Yani sevgisini bol bol üzerimize döküyor. Ve geçen hafta konuşmayı böyle tamamladım, onu da söyleyeyim. Şöyle tamamladık. Rab Tanrı'nın biz insanlara olan sevgisi bu kadar engin, bu kadar geniş, bu kadar derin. Neden? Çünkü seni çok seviyor. Bakın değerli kardeşler, emin olun, evet, ben yanlış yapabilirim, günah işleyebilirim, Tanrı'nın gözünde hoş olmayan çok şeyler yapabilirim. Tanrı bundan nefret ediyor, bu doğrudur. Ama Recep'i yine seviyor. Yani insan olarak bizleri seviyor. Yaptıklarımızdan nefret ediyor olabilir ama bizleri seviyor. Bu çok önemli. Bizi, hani Recep'in sizlere sırtını döndüğü gibi, hani istediğimi yapmadığınızda ya da görmem gereken şeyleri sizin hayatınızda görmediğimizde ağız burun büken bir kişi olaraktan hamdolsun ki Tanrı böyle değil. Eğer ben her zaman şunu söylüyorum. Yaradan, Rabbim, Tanrım eğer benim davrandığım gibi Tanrı da bana davranmış olsaydı bugüne kadar on binlerce kez beni yere vururdu. Ama benim gibi davranmıyor anlasın. Sev, seveyim. Öp, öpeyim. Vur, bir kafa geçireyim. Doğru mu? Biz de öyle. Seveni seveceksin, döveni döveceksin. Öyle laf bile var. Abicim bu kadar basit. Ama ne diyor? Kötünün ölümünden değil ancak kötü kişinin yolundan dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Böyle bir tanrı. Onun için haberci Pavlos şu ayeti okumuştuk ve onunla noktaladık. Haberci Pavlos Efes'e yazılan mektubun ikinci bölümünde. 4 ve 5. ayetlerde Efesler mektubu 2. bölüm 4 ve 5. ayetlerde diyor ki merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için. Bakın bu çok önemli. Suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde çünkü ölüm ayrılıktı. Aynı suç isyankarlık da kopukluk oluyor Tanrı'dan. Ölü olduğumuz halde bizleri Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bakın ne diyor? Onun inayetiyle, onun kayrasıyla kurtuldunuz. İnayetiyle kurtuldunuz. Ama kurtulduk, orada bitti mi? Hayır. Kurtulmuş olmanın sonucunu hayatımıza görüyoruz değil mi? Kurtuluşun getirdiği sonucu hayatımıza baktığımız zaman meyveler olaraktan ne oluyor? Sevgi, sevinç, esenlik, sabır değil mi? Meyveler olaraktan hayatımızda görünüyor sevgili kardeşler. Onun için Rab Tanrı bizi hamdolsun ki günah içerisinde olan bizleri ölümden diriltti. Ölümden diriltmiş olmasıyla günaha olan kölelikten bizi kurtardı. Ve kölelikten kurtarıp ne diyor? Tanrı'nın sağında oturmamızı sağladı. Doğru mu? Sağ neyin simgesi? Hatta kutsal kitapta birçok ayetler var. Rab Tanrı'nın sağ eli diyor. Gücü simgeliyor. Tanrı'nın sağ eli. Ondan sonra da onuru simgeliyor. Onun yanında oturtmuş olmak, konumumuzu gösteriyor. Rab İsa Mesih sayesinde günahlarımızdan kurtularak yepyeni bir yaşamın sahibi olarak onunla birlikte sonsuza dek yaşayacağız. İşte bu inayet mi değil mi dedik ve bu şekilde ne yaptık? İlk konuşmayı noktaladık. Yani bir şekilde bağlantı kurmanız açısından bunu birazcık böyle hızlı bir şekilde at gibi koşaraktan size açıklama ihtiyacı duydum. Şimdi burada anlatılan olay aracılığıyla Tanrı'nın, Yaradan'ın bize olan sevgisini babanın oğula olan sevgisinde görüyoruz. Doğru mu? Örnek olarak da. Babanın oğula olan sevgisine bakın. İşte aynı şekilde Tanrı'nın da bizlere olan sevgisi tıpatıp aynı. Daha bakın ne diyor? Uzaktan gördü diyor. Daha varmadı. Babası onu uzaktan gördü ve diyor ki acıdı. Doğru mu? Ve büyük bir özlemle koştu diyor. Boynuna sarıldı ve onu doyasıya öptü. Şimdi ben soru soruyorum ya. Acaba baba oğlunun gelmekte olduğunu nereden biliyordu? Şimdi baba onu uzaktan görüp acıdı, koştu, boynuna sarıldı da yani bir kişi bunu yapabilmesi için o zaman sürekli onu bekliyordu herhalde. Sürekli gözleri yollarda. Evladının geriye dönmesini bekliyor. Ben burada bunu görüyorum. Bu müthiş bir olay ya. Benim yaptığım yanlışlık, itaatsizlik sonucu ben gerçekleri anlayıp geriye döndüğümde demek ki sürekli kolları ardına kadar açık bir Tanrı var. Bugün tüm insanlığa aslında, bütün insanlığa açık. Kolları açık. Ne zaman kişi yanlışını görüp geriye döndüğünde Tanrı kucaklıyor, aynı burada olduğu gibi öpüyor ve sevgisini bize gösteriyor. Birçokları diyebilir. Ya belki çocuk babasına mektup yazdı ben dönüyorum diye. Hayır. Oğul ona mektup yazmadı. Baba onu şu an şimdi tekrar gelecekmiş gibi. Dört gözle onu büyük bir özlemle bekliyordu. Bakın bu gerçeği haberci Petrus. Bu çok önemli bir ayet. Çok seviyorum bu ayeti. İkinci mektubunda 3. bölüm 9. ayette. İkinci mektup, Petrus'un ikinci mektubu 3. bölüm 9. ayet. Ne diyor orada? Hatice? Bazılarının
düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor.
Bakın burada çok önemli bir söz. Altı çizilmesi gereken söz. Herkesin tövbe etmesini aslında özlemle bekliyor. Bu müthiş bir olay ya. Yani biraz böyle hani düz mantık bile düşünsek değil mi? Ya bir dakika ya. Tanrı harika bir Tanrı aslında. Biz bunu anlamıyoruz, görmüyoruz, kavrayamıyoruz birçok kez. Ama özlemle bizi bekleyen, geriye dönmemizi bekleyen bir Tanrı var sevgili kardeşler. Bakın emin olun bu elimizde var olan kutsal kitap var ya. Aslında elimizde var olan bu kutsal kitabın amacı da bu biliyor musunuz? Günahın getirdiği ölüm yargısından kurtulmak için, sonsuz hayatın sahibi olmak için, Tanrı ile olan ilişkimizin nasıl olması gerektiğini açıklayan bir kitap. Ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda. Bakın bu kesinlikle elimizde var olmasının amacı bu. Yani bir ayna gibi düşünün. Sabah kalktığınızda değil mi? Gidiyorsunuz. Aynaya bakıyorsunuz, gözdeki çapağı görüyorsunuz değil mi? Ama çapak ayna çapağı yok etmiyor. Doğru mu? Ama sizi suya yöneltiyor. Suyla yüzünüzü yıkıyorsunuz, çapak gidiyor. Demek ki kutsal kitabın, Tanrı sözünün amacı ne? Ne durumda olduğumuzu göstermek. Bana dedi ki 79'da, Recep senin durumun bu. Ama paşa gönlüm bilir. Kabul edersen etmezsin. Bir arkadaş git dedi, akıl işi değil dedi. Tamam, o onun kararıydı. Ben aldığım kararla bugün de aranızdayım. Almış olduğum kararla. Kutsal kitabın önümüze koyduğu ilke bu. O açıdan bunu özellikle söylemek istiyorum. Rab, Tanrı'nın sevgisi ne yaparsak yapalım üzerimize yağmakta. Bakın, yağmur yağıyor mu? Yağıyor. Herkese yağıyor mu? Yağıyor. Peki, o yağmuru durdurmamız mümkün mü? Hayır. Ama o yağmurun damlalarını üzerimize düşmesine engel olabiliriz. Açarsın bir şemsiye, o yağmurun damlaları üzerine düşmez. Buradaki gerçek ne? Anlatılan gerçek bu. Rabbin sevgisi akıyor bize. Ama o sevgiyi anlayabilirsin şemsiyeyi açarak. Şemsiyeyi bir günah olarak diyor. İstenkarlığın, günahın, izlediğin yanlış tutum, aldığın yanlış kararlar. Değil mi? Tutum ve davranışların bir şemsiye olabilir. Rabbin sevgisinden seni uzak tutabilir. Ama hiçbir zaman yağmuru engel olamadığın gibi Rab Tanrı'nın seni kurtarmasına engel olamazsın. Bu kadar desin. Onun sevmesine alıkoyamazsın. O seni sevmeye devam ediyor. Devam edecek. Kesinlikle. Hiçbir şey değiştirmeyecek bu sevgiyi. Bu Yunan mitolojisinde, mitolojiyi biliyorsunuz, hayat hikayeleri, mit diyorlar ona. O orada anlatılan bir takım hikayelerden bir tanesi, uyduğu için söylemek istiyorum. Bir delikanlı çok güzel bir kızı seviyor. Yunan tanrıçalarını anlatan bir olay. Ondan sonra seviyor ama kızın karakteri işte tanrıya sırtı dönük. Yani karakteri bozuk. Kızın karakteri çok bozuk. Bundan dolayı çocuğun annesi şeyi sevmiyor. Kızı sevmiyor. İstemiyor evlenmesini çünkü karakteri bozuk kızın. Ama kız da bunun bilincinde ve kız da kadına karşı bir yüzünü dönmüş vaziyette, yani sırtını dönmüş vaziyette. Ve bir gün gence diyor ki delikanlıya, ben diyor seninle bir şartla evlenirim. Şey, mitoloji ya, annenin kalbini bana getireceksin. Hatice de anne olduğu için biliyor. Ama bakın gerçekten o kadar harika bir hikaye ki hoşuma gitti. Hepimizin annesini üzerinde bile düşünsek hemen göreceğiz bunu net bir şekilde. Ve çocuk aşık olduğu için, kızı çok sevdiği için çaresizlik içerisinde bu şeytani teklifi kabul ediyor. Gidiyor. Annesini öldürüyor, kalbini alıyor ve kıza götürüyor. Götürürken ayağı bir taşa takılıyor ve düşüyor. Kendisi bir tarafa, kalp bir tarafa. Ve sonrasında kalp seslenmeye başlıyor. Oğlum, oğlum, yerini acıttın mı? Tanrı'nın sevgisi böyle bir sevgi. Hiçbir zaman reklamını yapmıyorum. 40 küsur yıldır yaşıyorum ben bunu doya doya. Aynen söylediğim gibi. Davranışınızla Tanrı'ya tokat atabilirsiniz. Davranışınızla Rabbe kötü sözler söyleyebilirsiniz. Hatta küfür edenleri bile biliyorum ben Tanrı'ya. Ama onun sevgisine asla alıkoyamazsınız. Ne yaparsanız yapın, senin bir tarafını acıtmanı hiçbir zaman istemez. Seni öyle bir sevgiyle seviyor ki, işte onun için biricik olduğunu, Yuhanna 3.16. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diyor. Benim hayatımı değiştiren ayettir, biliyor musunuz? Biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden mahvolmasın, helak olmasın, ancak ebedi hayata kavuşsun diyor. Sonsuz hayata. Bakın Tanrı sevdi, verdi kendine ait olan biricik parçasını. Neden? Sana olan sevgisinden dolayı. Bundan daha harika bir şey olmaz. Gerçekten söylüyorum. Bundan daha büyük harika bir şey olmaz sevgili kardeşler. Onun için açık bir şekilde altını çizerek vurgulamak istiyorum. Rab Tanrı'nın kurtuluşunu engel olamazsınız. Eğer sen bu kaybolan oğulda olduğu gibi gerçekleri görüp geriye döndüğünde seni kucaklamaya, seni kurtarmaya her gün hazır. Güzel değil mi bu? Onun için bakın bütün inançlarda şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, değil mi? Şunu şu kadar yapın, bunu bu kadar yapın. Doğru mu? Ama kutsal kitapta ne diyor? Bana gelin diyor. Matta'da 11:28. Bana gelin. Ben sizi rahatlatırım. Bakın bizim yapabilecek gücümüz olmuş olsaydı İsa Mesih'in gelmesine gerek yoktu. Biz yapabilirdik her şeyi. Ama yapamayacağımız için günahtan dolayı güçten yoksun varlıklar olduğumuz için Tanrı bize gelmesi gerekiyordu. Bu çok süper bir şey. Bütün düşüncelerde, inançlarda Allah'a ulaşma çabası vardır değil mi? Bir şeyler yaparaktan. Ama değil, tam tersidir. Mümkün değil. Tanrı bize geldi, elimizden tutup, bizi ayağa kaldırıp, birlikte yürümeye, arzusuyla bizi ayağa kaldırıp yürütmek istiyor. Öyle söyleyeyim sevgili kardeşler. O açıdan, ya, Rab Tanrı onu bu baba gibi her gün bekliyordu. Ve boynuna sarılıp doyasıya oğlunu öpmek istiyordu. Onun kokularına özlemişti. Bu harika bir şey. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bakın bir yanlış bir şey yaptığımızda, suç işlediğimizde polis bizim parmak izimizi alıyor değil mi? Neden? 7 milyar nüfusa tek senin parmak izin. Başka kimseye benzemiyor. Bu kadar önemli ve değerlisin. Tek başına olsaydın bu dünyada Tanrı yine senin kurtuluşun için biricik parçasını gönderirdi bu dünyaya. Ben öyle inanıyorum. Kabul edersiniz etmezsiniz ayrı bir şey sevgili kardeşler. Onun için aklıma bir olay daha geldi, onu da anlatmak istiyorum. Bir delikanlı bir hikaye. Hatta olmuş olduğunu da söyleyenler var. Baba ocağını terk ediyor. Uzak bir ülkeye gidiyor. 10 yıl, 15 yıl yok. Bir gün aynı köyden, aynı kasabadan öyle söyleyeyim, arkadaşını görüyor. Aa merhaba işte Ahmet, Mehmet, Hüseyin neyse. Merhaba, ne haber falan filan. Ya nerelerdesin falan. Güzel bir hoş sohbet. Ya diyor sana bir şey soracağım. O da arkadaşı anlatıyor ya ben işte önümüzdeki hafta şeye gideceğim. Kasabaya, memlekete gideceğim diyor. Ya madem gidiyorsan git diyor babamı da ziyaret et. De ki ona beni hala seviyorsa söyle babama beni kasabanın tren istasyonunda karşılasın. Ben bineceğim trene, geleceğim. Eğer onu orada görürsem elinde beyaz bir mendil böyle elini sallayacak. Ha barış gerçekleşti. Babam beni hala seviyor ve ineceğim. Yuvaya geri döneceğim. Arkadaşı evet kabul ediyor. Günler geçiyor. Gün geliyor, trene biniyor ve geriye dönüyor delikanlı. Dönerken işte hani diyoruz ya birazcık heyecan olsun diye söylüyorum. 10 istasyon, bir süre sonra 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 kalp atışları doruk noktada delikanlının. Gözü fal taşı gibi trenin penceresinden bakıyor. Ve yavaş yavaş yaklaşıyor istasyona. Bir bakıyor ki babası orada mı değil mi diye bakıyor. Ne düşünüyorsunuz? Babası orada. Ama elinde ne var? Küçük bir mendil yok. Koca bir beyaz çarşaf. Ben seni bu kadar değil, bu kadar seviyorum. Bakın, belki düşünebilirsin sanki bir şeyin reklamını yapıyormuşum gibi. Ama değerli kardeşler, 40 küsur yıldır yaşayan bir insan olaraktan söylüyorum. Ben bu sevgiyi başka hiçbir şeyde değişmem. Hiçbir şeyde. 88'de yaşadığım o kötü durumları bile yaşadığımda ben inkar etmedim. Mahkemeye çıktım, Hristiyan olduğumu açıkça söyledim. Bugüne kadar taşıyan o. Ama bundan sonra taşıyacak olan yine o. Rab bizi bu kadar büyük bir sevgiyle seviyor. Ama yapılması gereken ne? Senin geriye dönme. Öyle otomatikman olmuyor bu işler. Tanrı kurtulmanı istiyor. Ama senin de üzerine düşen bir şey var. Geriye dönmen. Gerçeği görüp geriye dönmen. Evet. Rab Tanrı kimsenin günah içerisinden yok olup gitmesini istemiyor ve özlemle geriye dönmesini bekliyor. İşte biz var ya insanlar olaraktan bu sevgiyi anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü alışmışız ya. Babam bile bana derdi. Oğlum işte bak sen sınıfını geçersen sana bisiklet alacağım. Şunu yaparsan sana şunu vereceğim. Öyle değil mi? Bugün bile ben görüyorum bazen, hasta kızıyorum bile bazen gerçekten. Böyle çocuğuna diyor ki bak öyle yaparsan bak senin annen olmam. Ya bu en korkunç şey ya çocuğa söylenen. Baban olmam, annen olmam. Böyle bir şey olabilir mi? Koşullu sevgi. Rab Tanrı'nın sevgisi koşulsuz. Ne yaparsan yap seni seviyor. Yaptıklarını değil. Ama seni seviyor insan olaraktan sevgili kardeşim. Onun için baba olmaya tamam seni kabul ediyorum. Ama daha fazla çalışacaksın. Şunu ya da bunu yapacaksın diyebilir miydi? Diyebilirdi. Domuz ağılında kalıyordu. Keçi boynuzları yiyordu. Doğru mu? Domuzun kokuları üzerine sinmiş miydi? Geçenlerde hanımla yine yürürken değil mi? Bu tam dönemdir. Hayvan pisliğini gübre olarak da domuz pisliğini topraklara serpiyorlar. İnanılmaz bir şey ya. Ben burnumun direği kırıldı bizim ifadeyle. Korkunç bir koku. Ya düşünün bu kişi domuzlarla beraber, ben eminim ki onu görseydiniz herhalde domuzlardan ayıramazdınız. Leş gibi kokuyor. Ne demesi lazımdı baba? Dur. Git önce duş al. Ben seni önce duş almanı istiyorum. Sakallar büyümüştü mutlaka. Git sakal tıraşı ol. Fısfıslarını sık. Değil mi? Kokularını sürün. O dönemde de vardı mutlaka kokular. Değil mi? Kutsal kitapta okuyoruz. İsa'ya gelen fahişe kadının hoş kokulu yağı nasıl kırdığını İsa'nın önünde. Mutlaka vardı. Doğru mu? Ama hiçbir karşılık beklemedi sevgili kardeşim. Ne yaptı? Pisiyle, kiriyle, kokusuyla kucakladı, öptü ya. Bu müthiş bir olay. Ben bunu ne kadar uğraşsam kelimelerle anlatamam. Onun için diyorum ki bu sevgi sınırsız bir sevgi. Koşulsuz bir sevgi değerli kardeşler. Onun için bu kadar heyecanla konuşma ihtiyacı duyuyorum değerli kardeşler. Oğluna düşen baba ocağına geri dönmek. Oğul kendi üzerine düşeni yaptı mı? Evet yaptı. Baba da kendi üzerine düşeni yaptı. Bakın İsa Mesih'teki kurtuluşun iki ana direği var burada. Bakın bu çok önemli. Doğrudan hiçbir şey olmuyor otomatikman. Benim üzerime düşen bir sorumluluk var. Tanrı'nın üzerine düşen bir sorumluluk var. Recep'in üzerine düşen sorumluluk ne? Geri dönmek. Ben geriye döndüğümde Tanrı'nın sorumluluğu ne? Beni geri çevirmemek. Doğru mu? Kucaklamak, kabul etmek. Bakın Yuhanna 6. bölümde harika bir ayet var. Bunu harika bir şekilde onaylıyor. 37. ayet. Yuhanna 6, 37. ayet. Diyor ki, bana geleni asla kovmam. Bakın, bana geleni sözünün altını çizin. Bana geleni sen gelmen gerekiyor ki geri çevrilmeyesin. Sen geri dönmedikçe kurtuluşun mümkün değil. Önce geri dönmen gerekiyor. Doğru mu Enver? Geriye dönmek Recep'e ait. Gerisi Recep'in yapamadığını Rab Tanrı yapıyor. Recep için. Bu kadar basit. Tanrı'nın bizden beklentisi bu sevgili kardeşler. O bizi asla kovmayacak geriye döndüğümüzde. Hamdolsun. Evet, sevgi ne yapıyor? Onu dışlamıyor, defol git demiyor, gözüm seni artık görmesin demiyor. Tam tersine onu kucaklıyor ve bunun sonucu olaraktan ne yapıyor? Çok önemli bir şey yapıyor, yüzük veriyor. Bakın yüzük takıyor. O dönemde yüzüğün çok önemli bir anlamı vardı. Yüzük üzerinde bir mühür vardı, değil mi? Yetkinin simgesi. Bakın hatırlarsanız Yusuf Mısır'ın üzerinde yönetici olarak atandığında 41. bölüm Yaratılış kitabı 41. bölümde 41. ayette okuyoruz. Diyor ki Firavun Yusuf'u yönetici olarak bütün ülke üzerinde yönetici olarak atadı. Atadıktan sonra ne yaptı? Çok önemli bir şey yaptı. Yaratılış kitabı 41. bölümün 42. ayet. Bulan var mı? Onu lütfen okusun. Orada güzel bir şey yaptı. 41. bölüm 42. ayet. İki. 41 bölüm. 41. bölüm. Evet.
Mührünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı.
Bakın. Harika değil mi? Ne yaptı? Yetkinin simgesi olaraktan çıkarttı. Yusuf'a taktı. Yetkisini verdi ona. Ama ben bir de şunu ilave ediyorum. Şimdi bu bende de bir yüzük var değil mi? Bu dönemde o mühür olayı yok ama ben şunu görüyorum. Bu bir alyans. Değil mi? Alyansın içerisinde benim eşimin adı yazıyor. Şimdi bu alyansın anlamı ne? Bu alyans, takılı olan alyans benim kime ait olduğumu gösteriyor. Doğru mu? Baba oğluna yüzüğü verdiğinde şöyle diyordu. Sen artık tekrar benim sevgili oğlumsun. Bana aitsin, bana. Bana aitsin sevgili oğlum. Bana aitsin. Onun için kutsal kitapta harika bir şekilde diyor ki Yuhanna 1.12'de iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Bakın hakkını kazanmadık biz. Yani şu iyiliği yaptık, bu iyiliği yaptık, şu iyiliği yaptık. Karşılığını şu, böyle bir şey yok. Bize bu hak verildi. Ne aracılığıyla verildi? İman aracılığıyla verildi. Biz bunu kazanmadık. Onun için ben yeri geldiğinde her zaman açık bir dille vurguluyorum sevgili kardeşler. Bizler kurtuluşu hak etmedik. Demek ki biz iyi işlerle kurtulmadık. Doğru mu? İyi işlerle kurtulmadık. Eğer biz iyi işlerle kurtulmuş olsaydık, o zaman kötü işler yaptığımız zaman, kötü işler sonucunda da kaybolurduk değil mi? Sahip olduğumuz sonsuz kurtuluşu elimizden kaybetmiş olurduk. O açıdan kutsal kitapta Rabbimiz İsa Mesih harika bir ifade kullanıyor. Yuhanna 10. bölüm 28. ayette. Diyor ki onlara sonsuz yaşam veririm diyor. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse, bakın bu çok önemli, hiç kimse elimden kapamaz. Kimin elinden kapamaz? Rab Tanrı'nın elinden kapamaz. Demek ki benim kurtuluşum neye bağlı? Her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Benim İsa'yı nasıl tuttuğuma bağlı değil. Öyle olsaydı ben bıraktım iş bitti. Ama İsa'nın, Rab Tanrı'nın benim elimi nasıl tuttuğuna bağlı. Doğru mu? Demek ki elinden demiyor. Elimden kapamaz. Hiçbir güç yok. Bu harika bir şey. Bu harika bir şey sevgili kardeşler. Onun için bunun tadını çıkartın. Oğul bu hakkı kazanmadı. Tanrı bu hakkı, baba bu hakkı ona verdi. Yüzük bunun kanıtıydı. Peki çarık? Çarık da çok önemli. Çarık, köleler çarık giymezdi sevgili kardeşler. Şimdi baba döndüğünde oğla ne verdi? Yalın ayaktı. Ayağına çarık verdi. Bu neyin simgesi? özgürlüğün simgesi. Artık sen köle değilsin dedi çarık vermekle. Sen artık benim sevgili oğlumsun. Artık köle değilsin, özgürsün. Peki kaftan? Bir de kaftan var değil mi? Kaftan oğlanın hangi konuma yükseldiğini gösteriyordu. Yani sen artık domuz ağlığında değil, saraydasın tekrar. Çünkü kaftanı tekrar ona vermiş oldu. Yüksek konumdaydı, domuz ağlığında değildi. Peki bu sevinci dile getiren neydi? Kesilen dana. Bakın her zaman söylüyorum, kesilen dana diyor. Öyle mi diyor? Ne diyor? Besili diyor ya. Besili ne demek besili? En güzeli. En gelişmesi. Kusursuz. Ben, babam benim Bodrumlu. Giderdik köye küçükken. Amcamın tavukları vardı. En güzel tavuğu, en şişman tavuğu benim için keserdi gittiğimde. Neden? Ben onun için önemliydim. Beni seviyordu çünkü. Yani sevgisinin bir göstergesiydi o tavuk. Bu müthiş bir şey değil mi? Baba en besili danayı alıyor, kesiyor. Demek ki sen benim için önemlisin, benim için değerlisin gerçeğini önüne koymuş oluyordu sevgili kardeşler. Peki burada eğlencenin bittiği yazılı mı? Şölen olduğunu söylüyor. 40 gün sürdü, 41. gün bitti diyor mu? Hayır, şölen hala devam ediyor. Bu neyin? Neyi açıklıyor bize? Nasıl bir gerçek önümüze koyuyor? Demek ki bir kişi yanlışını görüp, günahını görüp tövbe ettiğinde, babaya geri döndüğünde kurtuluş gerçekleşiyor, yeniden doğması gerçekleşiyor ve Tanrı'nın çocuğu olma hakkına sahip oluyor, babanın sağında oturuyor, yüksek bir konuma yükseliyor sevgili kardeşler. Demek ki o zaman şölen benim için hala devam ediyor 40 küsur yıldır. Ne zaman kurtulduysan senin için o kadar. Senin için o kadar. Uzun yıllardır. Hala o çığlıklar yukarıda, göksel mekanda devam ediyor sevgili kardeşler. Bu genç ölüydü. Babadan kopmuştu. Ama şimdi yaşıyordu. Bu genç kayıptı ama şimdi bulunmuştu. Bu da şu gerçeği önümüze seriyor. Biz günahlarımızdan dolayı Allah'ın yüceliğinden yoksun kalıyoruz. Bu nedenden dolayı yuvaya, baba ocağına, Tanrı'ya dönmek zorundayız. Nasıl? İman aracılığıyla sevgili kardeşler. Evet, Romalılar 10. bölüm 9 ve 10. ayetler. İsa'nın Rab olduğunu, eski antlaşmada Yahve olarak kullanılıyordu. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler. Bakın bu çok önemli. Ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Demek ki iman yürekte gerçekleşiyor. Ama açıklama ağızla söyleniyor. Doğru mu? Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanı ağzıyla açıklayarak kurtulur. Bakın, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Bence bu ifade çok önemli. Demek ki eğer ağzımızla İsa Mesih'in kurtarıcı Rab olduğunu söylemiyorsak kurtuluştan söz edemeyiz. Bu kadar mesele. Kurtuldun mu? Evet kurtuldum. Ama kurtulmuş olmanın bir getirisi var. Başkalarına götürüp anlatmak. Doğru mu? Madalyonun iki yüzü gibi. Demek ki iman eden bir yürek gerekiyor. Ağızla açıklayan da bir dil gerekiyor. Doğru mu? İkisini birbirinden ayıramazsın. İman ettiğini, yeniden doğduğunu söylüyorsan mutlaka insanlara bundan söz etmen gerekiyor. Başkalarının da kurtuluşunu eğer istiyorsan sevgili kardeşim. Onun için burada müthiş bir ifade var. Petrus mektubunda, birinci mektupta, ikinci bölüm 9. ayette siz Tanrı'nın öz halkısınız diyor. Biliyorsunuz İsrail halkı eski antlaşmada seçkin halkıydı. Ama yeni antlaşmada İsa Mesih aracılığıyla ne olduk? Tüm halklardan bir halk oluştu değil mi? Doğru mu? Tanrı'nın halkıyız. Göz bebeği. Bu çok çok önemli bir ifade sevgili kardeşler. Bunu söyledikten sonra diyor ki sizi karanlıktan şaşıracak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini. Ne demek erdem? İyiliklerini. Rab Tanrı senin için ne yaptı? Bunları anlatman lazım. Doğru mu? İyiliklerini duyurmak için seçildiniz diyor. Nokta. Amin. Amin. Ve son sözler şudur sevgili kardeşler. Sen ne durumdasın? Buradaki soru bu. Rab Tanrı seni de bu baba oğlunu bağrına bastığı gibi seni de bağrına basmak ve sevgi dolu babanız olmak istiyor. Sizi günahın kölelerinden kurtarıp gerçek özgürlüğü vermek istiyor. Böyle bir zenginliğin sahibi olmak istemez misin sevgili kardeşim? Ama karar senin. Ey bütün yorgun olanlar, 11-28 Mart'ta, yükü ağır olanlar bana gelin. Ben sizi rahatlatırım. Ben diyorum ki, eğer ben zaten imanlıyım diyorsan, Rab sana da diyor ki, tazelemek istiyorum seni, yenilemek istiyorum seni, tekrar ayağa kalkmanı sağlamak istiyorum ve sağlıklı bir şekilde yürümene katkı, destek olmak istiyorum diyor. Gelin sırtımızı tüm olumsuzluklara çevirelim. Tüm çirkinliklere arkamızı çevirelim. Elimizi Rab Tanrı'nın eline verelim. Ve onunla birlikte esenlik içerisinde yola birlikte devam edelim. Var mısınız?